Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 12'de 1402 Hicri Gamer 19 Cemadüsani 1445 ve Miladi Takvimle 2 Ocak 2024 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız sabah bülteninin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, General Şehit Süleyman'ın Şehadet Yıldönümü Özel Programı, Haftanın Bakışı ve Noel Karşıtı Savaş isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Meclis Başkanı Gazze Savaşı'nın asıl sorumluluğunun Amerika'ya ait olduğunu belirtti. Emir Abdullah Yan, Siyonist rejimin Gazze'deki hedefinin başarısız olduğunu belirtti. Gazze'de 18 İsrail askeri kendi güçleri tarafından yapılan saldırılarda öldürüldü. Siyonist rejimin saldırısında 4 Lübnan Hizbullah üyesi şehit oldu. Lapid, Netanyahu'nun yeni yılda görevde kalmayacağını belirtti. General Selami'den İslami Mektebe dayalı güçlü bir İran'ın inşasına vurgu yapıldı. Şimdi haberler. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Yemen Ensarullah'ın sözcüsüyle yaptığı görüşmede Gazze şeridindeki savaşın asıl sorumluluğunun Amerika'ya ait olduğunu belirtti. Galibaf, pazartesi günü Tahran'da Muhammed Abdülselam ile yaptığı görüşmede şunları kaydetti. Eğer Amerikalıların varlığı askeri ve idari alanda desteği olmasaydı, Siyonist rejimin Aksa Tufanı operasyonun ilk darbesine dayanması mümkün olmayacaktı. İran'ın direniş ekserine desteğini açıklayan ve Yemen halkının mücadelesine değinen Galibaf şunları belirtti. Amerika fitnenin ve İslam dünyasının sorunlarının zirvesindedir. Galibaf ayrıca düşmana karşı direniş cephesinin birlik ve beraberliğine dikkat çekerek ilahi gelenek ve insanların kardeşliği düşmana karşı zaferin iki temel direğidir. Yemen Ensarullah sözcüsü de Yemen milletinin Filistin halkına geniş desteğini ifade ederek şunları belirtti. Yemen halkının bu konudaki tutumu inanç ve itikada dayanmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen halkına yönelik çabalarını ve desteğini takdir eden Abdülselam ayrıca şunları kaydetti. Bugün Yemen milletinin silah ve iradesini de kapsayan Yemen'in kabiliyetleri Müslümanların menfaatlerine hizmet etmektedir. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin Gazze'de amaçladığı şeyin çıkmaza girdiğini ve başarısız olduğunu belirtti. Pazartesi gecesi Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen ve bu üniversitenin direniş sembollerine verilen ödül töreninde Siyonist rejimin hayallerinin peşinde olduğunu belirten Emir Abdullahian, Hamas'ı hızla yok edeceklerini açıkladı ama bu gerçekleşmedi açıklamasında bulundu. Emir Abdullahian sözlerini şöyle sürdürdü. Siyonistler askeri hava, kara ve deniz operasyonlarıyla Hamas'ı silahsızlandıracaklarını açıkladılar. Ancak bu gerçekleşmedi. İşgalciler, İsrail esirleri askeri yöntemlerle Gazze tünellerinden ve hastanelerinden çıkarana kadar operasyonu sürdüreceklerini söylediler. Şu ana kadar İsrail'li bir esiri askeri yollarla serbest bırakamadılar ve amaçladıkları şey çıkmaza girmiş ve başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Dışişleri Bakanı ayrıca şunları kaydetti. Bugün Siyonist işgal rejiminin yöneticileri ve Hamas'ın yok edilmesinden bahseden Amerikalı devlet adamları Hamas'a mesajlar gönderiyor ve üçüncü ülkelerdeki Hamas'la savaştan sonra Gazze'nin nasıl yönetileceği, Filistinli esirlerin İsrail'li esirlerle nasıl değiştirileceği konusunda pazarlık yapıyor. Bu da direnişin doğru yönde ilerlediğini ve direnişin büyük bir zafere ulaştığını gösteriyor. El-Kassam Tuhayları Soylusu Ebu Bey'de Hamas'ın pazartesi gecesi yaptığı açıklamada bu grubun savaşçılarının son 4 gün içinde 71 İsrail askeri aracını imha ettiğini ve 16 İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu. İran haberine göre Ebu Bey de bu operasyonlarda onlarca Siyonist askerin de yaralandığını belirterek direniş grubunun güçleri tarafından 42 askeri görev gerçekleştirildiğini, bu operasyon sırasında Tel Aviv ordusu askerlerinin öldürüldüğünü duyurdu. Kassam Tuhayları Sözcüsü ayrıca şunları belirtti. Siyonist güçlerin havan topları, tahkimat ve anti personel paketleriyle hedef alıyoruz ve onlara sıfır mesafeden müdahale ediyoruz. Ayrıca 2 adet keşif İHA'sının düşürüldüğü ve 1 İHA'nın da kontrol altına alındığını duyurdu. Ebu Ubeyde havan mermileri ve roketlerle düşmanın saha komutanlığının karargahını ve askerlerin toplanma alanlarını imha ettiklerini belirtti. Hassam Tugaylar Sözcüsü ayrıca güçlerimiz Tel Aviv şehrini de M90 füzeleriyle bombaladığını belirtti. Gazze şehrindeki çatışma alanı dışında en az 29 İsrail askeri öldürüldü. Bunlardan 18'i kendi güçleri tarafından yapılan saldırılarda öldü. El Meyadin televizyon kanalının pazartesi günkü haberine göre iç güçlerin saldırılarında 18 İsrail askeri öldürülürken İsrail kanalı geçen hafta bu rejime mensup bir askerin Gazze şeridinden döndükten sonra arkadaşlarına ateş açtığını, bu saldırıda çok sayıda askerin de yaralandığını belirtti. Bu arada İsrail Engelli Askerler Örgütü Başkanı İdan Keliman da Gazze'de savaş sonrası stres bozukluğu yaşayanlar da dahil olmak üzere yaralıların sayısını muhtemelen 20 bine ulaşacağını belirtti. İsrail Kanal 13 televizyonu ordunun Gazze Savaşı'nda iç güçlerin yanlış atışları nedeniyle bu rejimin askeri unsurlar arasındaki kayıpların arttığını kabul ettiğini bildirdi. İsrail ordusu pazar günü Gazze'nin kuzeyinde 2 askerinin öldürüldüğünü itiraf etti. İsrail basında çıkan haberlere göre bu rejimin ordusunun açıkladığı istatistiklere göre Gazze Savaşı'nda ölü sayısı 500'ün üzerine çıktığı, bu rakamların azar azar yayınlandığı belirtildi. Ares gazetesi ayrıca Gazze Savaşı'nın başlangıcından bu yana Siyonist rejime bağlı 2800'den fazla askerin bu rejimin Harp Bakanlığı'nın rehabilitasyon bölümünde tedavi gördüğünü, askerlerin %18'in ruhsal bunalım ve stres bozukluğu yaşadığını belirtti. Lübnan Hizbullah'ı Siyonist rejimin pazartesi gecesi Lübnan'ın güneyindeki saldırısında 4 üyesinin şehit olduğunu doğruladı. Hizbullah, bu hareketin üyelerinden Abdülcelil Ali Hamza'nın Kudüs yolunda şehit edildiğini duyurdu. Hamza, Güney Lübnan'ın El-Baka ilçelerinden biri olan El-Hızır köyünün sakiniydi. Ayrıca Cevat lakaplı Hüseyin Ahmet Yahya, Hadi lakaplı Musa Hasan Şehit ve Ebu Hüseyin lakaplı Cihat Musa Şehit, Güney Lübnan'ın Kafarkala köyünde Kudüs yolunda şehit oldular. Medyada pazartesi gecesi Siyonist rejim savaş uçaklarının iki füzeyle Güney Lübnan'daki El Nagur köyünü hedef aldığı bildirildi. Öte yandan El Meyadin kanalı da Siyonist bir insansız hava aracının Lübnan'ın güneyindeki El Labune bölgesini bombaladığını bildirdi. Bu saldırılar Lübnan Hizbullah'ının işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde Siyonistlerin işgal ettiği 3 asker üssü hedef almasından saatler sonra gerçekleşti. Bu habere göre Lübnan Hizbullah'ı işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde Siyonist orduya ait Hadb el-Bastan asker üssüne hedef aldı. El Meyadin ayrıca şunları duyurdu. Lübnan Hizbullah mücahitleri Siyonist işgal ordusunun Ebad askeri mevzilerini uygun silahlarla hedef aldı. Bunun sonucunda çok sayıda işgalci asker doğrudan hedef alındı. Ayrıca Lübnan İslami direnişi de yaptığı açıklamada Hanita üssü çevresindeki işgalci güçleri uygun silahlarla hedef aldığını duyurdu. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas pazartesi günü yaptığı açıklamada Siyonist rejimin çeşitli yetkililerinin Filistinlilerin Gazze'den sürülmesiyle ilgili açıklamalarına tepki olarak bu sözlerin sadece bir rüya olduğunu duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre şu ifadelere yer verildi. İşgalci faşist kabine liderlerinin Filistinli halkının yerinden edilmesiyle ilgili açıklamaları ve son dönemde Siyonist rejimin Güvenlik Bakanı Ben Goyer'in Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi ve yerleşim birimlerinin kurulmasıyla ilgili terörist sözleri gerçekleşmeyecek fantazilerdir. Bu arada pazartesi günü Filistin Özerk Teşkilatı İngiliz ve Siyonist rejimin Filistinleri Gazze'den çıkarmaya yönelik şüpheli çabalarına yanıt olarak Britanya'nın Balfour Deklarasyonu'nu tamamlamaya çalıştığını vurguladı. Filistin Özerk Teşkilatı eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Gazze halkını yeniden yerleştirilmesi için görevlendirmeye yönelik şüpheli çabalara güçlü bir şekilde karşı olduğunu duyurdu. Siyonist televizyonu bir haberde savaşın sona ermesi ardından batılı ülkelere Gazze şeridinden Filistinli mültecileri kabul etmeyi ikna etmek amacıyla rejimin Tony Blair'i arabulucu olarak atamaya karar verdiğini bildirdi. Açıklamada Tony Blair'in Filistin'de istenmeyen bir unsur olduğu belirtildi. Öte yandan Siyonist rejimin muhalefet kanadının başında bulunan Yair Lapid, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya bir kez daha saldırarak yeni miladi yılda görevinde kalmayacağına vurgu yaptı. Yair Lapid, Knesset'in oturumunda 2024 bambaşka olacak, bizi bölen felakete sebep olan kişi görevde kalmayacak, aşırılıkçılar evlerine dönecek, Netanyahu da evine dönecek dedi. Lapid ayrıca şu vurguda bulundu. 2023'te kabinenin yıkılması ile 2024'te kabinede büyük değişiklik yapılması arasında bir seçim yapmak zorundayız. Daha önce Yair Lapid, Benjamin Netanyahu'nun kabine üyelerinin orduya yönelik saldırısına yanıt olarak kabinenin dağıtılması çağrısında bulunmuştu. Bu arada Siyonist rejimin eski savaş bakanı ve İsrail Bizim Evimizdir partisinin başkanı Avigdor Lieberman, pazartesi günü Netanyahu'nun kabinesini beceriksiz olarak nitelendirerek Netanyahu ve hükümetinin Gazze ile Hamas arasındaki savaşta hedeflerinin gerçekçi olmadığı ve aşırı bir yol izlediğini ifade etti. Lieberman, Netanyahu liderliğindeki Siyonist rejimin mevcut kabinesine saldırarak şunları söyledi. Bu kabinenin yönü ve vizyonu yok. Mevcut kabine ayrıca Gazze'nin güneyindeki savaşı nasıl bitireceğini bilmiyor. Kuzeyde ne yapacağını, bölge sakinlerinin güvenliğini nasıl garanti altına alacağını bilmiyor. Yemen parlamentosu Amerika'nın Yemen gemilerine saldırma hedefinin Arap dünyasındaki çatışmayı yaymak ve mazlum Filistin halkının öldürmesine devam ederek Siyonist cinayetlerine destek vermek olduğunu açıkladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre pazartesi günü Yemen parlamentosu Amerika'nın askeri saldırısında ülkenin deniz kuvvetlerinden onunun şehit olmasına gösterdiği tepkide şunları vurguladı. Amerikan donanmasının İngiltere ve müttefiklerinin Yemen'in bölgesel sularındaki varlığı düşman hedefleri olarak görülecekler. Yemen gemisine düzenlenen saldırıda Amerika'nın askeri eylemini kınayan Yemen parlamentosu şunları belirtti. Amerika, Filistin milletine karşı işlenen vahşi cinayetleri desteklemek için Yemen gemilerine saldırarak Arap dünyasındaki çatışmayı genişletmeyi amaçlıyor. Yemen parlamentosu ayrıca şunları bildirdi. Amerika'nın Batı Asya bölgesindeki askeri harekatı uluslararası düzeyde deniz taşımacılığının güvenliğine yönelik gerçek bir tehdit oluşturuyor. Ve Yemen ve silahlı kuvvetleri egemenliklerini ve sularını dış tehditlere karşı koruma hakkına sahip. Yemen parlamentosu bölge ülkelerinin güvenliğine tehdit olarak kabul edilen Amerika ve İngiltere'nin tehditlerine karşı bu ülke halkından birlik olmalarını ve saldırganlarla yüzleşmek için kendilerini güçlendirmelerini istedi. İslam Devri Muhafızları Ordusu Başkomutanı Hüseyin Selami, İslam mezhebini temel alan güçlü bir İran inşa edilmesinin önemine vurgu yaptı. Tuğgeneral Hüseyin Selami dün Tahran'daki İmam Hüseyin Aleyhisselam Üniversitesi'nde düzenlenen araştırma haftası onur töreni ve devrim muhafızları bilim ve araştırma seçkenlerinin onur festivalinde İslam'la birleşen güçlü bir İran büyük bir medeniyetin sayfalarına damga vuracağını belirtti. General Selami ayrıca şunları kaydetti. Güçlü İran gelişmiş bir İran demektir. Yeni teknolojiye ulaşmış, başka topraklarda doğup İran'a aktarılan bilim ve bilginin yalnızca tüketicisi olmayan bir İran anlamına gelir. General Süleymani sözlerine şunları ekledi. Dünya siyasi haritasında zayıf ülkelere yer yoktur. Bugün kötü güçlerin dünyaya hakim olma mantığı budur ve biz bu mantığa karşı mücadele etmeliyiz. General Kasım Süleymani suikastinin hukuki ve uluslararası takibinden sorumlu özel komite başkanı Amerikalı yetkililerin bu konudaki sorumluluğuna vurgu yaptı. Abbas Ali Kedholayi dün bu yüksek rütbeli generalin şehadet yıldönümü merasiminde Amerikan cinayetinin hukuki boyutları ve adli kovuşturmasını ele alarak şunları kaydetti. Uluslararası standartlara ve insani şartlara göre Şehit Kor General Süleymani ve silah arkadaşlarının eylemleri meşru ve uluslararası hukuk çerçevesindedir. Kedholayi Şehit Süleymani suikastinden Amerikan hükümetinin sorumlu tutulması gerektiğini belirterek devrim muhafızları Kudüs gücünün eski komutanı bölge halkının güvenliğini ve insan haklarını savunmak için hayatını feda etti açıklamasında bulundu. MİT, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat alanındaki Türk güvenlik güçlerine eylem hazırlığında olan terör örgütü IŞİD'in sözde sorumlusu Abdullah el-Cundi'yi Halep'te yakaladı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat alanındaki Türk güvenlik güçlerine eylem hazırlığında olan terör örgütü IŞİD'in sözde sorumlusu Abdullah el-Cundi'yi Suriye'nin Halep kentinde yakaladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT IŞİD'in sözde sorumlusu Hattab el-Muhacir Kod adlı Abdullah el-Cundi'nin Suriye'deki Türk güvenlik güçlerine ait araçlara eylem planlamasında olduğunu tespit etti. Sırada bültenimizin son haberi var. Ege Denizi'nde geçen yıl Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 25.889 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yardımıyla hayata tutundu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre ülkelerini terk edip yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenler Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itiliyor. Bindikleri lastik botların motorları sökülen düzensiz göçmenlerin son umudu Türk sahil güvenlik ekipleri oluyor. Yasa dışı geçişleri önlemeye yönelik operasyon ve denetleme faaliyetlerini sürdüren ekipler, motor arızası, sürüklenme gibi nedenlerle mahsur kalan göçmenlerin de yardımına koşuyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden Anadolu Ajansı muhabirinin derlediği bilgiye göre 2023 yılında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 25.889 düzensiz göçmen kurtarıldı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Dey 1402, Hicri Kameri 19 Cemadiyüssani 1445 ve Miladi 2 Ocak 2024 Salı. Üç yıl önce bugün Hicri Şemsi 12'de 1399'da Kur'an müfessiri ve Kum İlmiye Havzası hocalarından Muhammed Taki Misbah Yezdi vefat etti. Muhammed Taki Misbah Yezdi Hicri Şemsi 1313 yılında Yezd şehrinde dünyaya geldi. İlk öğreniminin ardından Yezd'de Şafiye Dini Okulu'na girdi ve Yezd'de dini hazırlık dersleri gördü. Resmi derslerinin yanı sıra Muhakkık Reşdi Hoca'dan fizik, kimya, fizyoloji ve Fransızca gibi diğer bilim dallarında dersler aldı. Misbah Yezdi daha sonra Kum'a giderek Ayetullah Borucerdi, İmam Hümeyni, Ayetullah Araki ve Ayetullah Beyecet gibi alimlerin ilgisini kazandı. Hicri Şemsi 1357'de İran İslam Devrimi'nin zaferinden sonra Üniversite Din Havzası İşbirliği Merkezi'nin kurulmasında ve üniversite sisteminin dönüştürülmesinde ve yeniden inşasında aktif rol oynadı. Bagrul Ulum Bilimsel Araştırma Vakfı'nı ardından Kum'da İmam Hümeyni Araştırma Kurumu'nu kurdu. Rezevi, Liderlik Uzmanlar Meclisi'nde Horasan ili halkının temsilcisi, Kültür Devrimi Yüksek Konseyi'nin eski bir üyesi, Kum İlahiyat Okulu Hocaları Derneği'nin bir üyesi, Dünya Ehli Beyt Yüksek Konseyi'nin eski başkanıydı. Devrimden sonraki diğer faaliyetleri arasında El Beyt Meclisi ve Kum Dini Okulu'nda hocalık yaptı. Eserleri arasında Kur'an öğretisini konu alan 9 ciltlik eserinin yanı sıra 2 ciltlik felsefe öğrenimini de sayabiliriz. ...86 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12'de 1316'da ünlü şair Pervin Etesami'nin babası, tanınmış yazar Yusuf Etesami vefat etti. Etesamül Mülk lakaplı Yusuf Etesami Aştiyani Hicri Şemsi 1253 yılında doğdu. Çağdaş İran'ın önde gelen yazar ve çevirmenlerinden biridir ve uzun yıllar Millet Meclisi Kütüphanesi'nin başkanlığını yaptı. Çalışmalar arasında Bahar ve Gencine Funun dergileri yer alıyor. Etesami çoğu kendi makalesi ve çevirisi olan Bahar dergisini 2 cilt olarak yayımladı. Ayrıca Victor Hugo'nun Kimsesizler ve Yoksul İnsanlar kitabının ilk cildini tercüme edip yayımladı. Etesami Mülk İran'ın ünlü şairi Pervin Etesami'nin babasıdır ve aslında bu seçkin şairin yetiştirilmesini en iyi eseri olarak görmek gerekir. ...82 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12'de 1320'de Usul Fakihi Ayetullah Feyyaz Zencani vefat etti. İlk olarak müçtehit babası Ahund Molla Muhammed'den feyizler aldı. Daha sonra Tahran'da Mirza Ebul Hasan Celvi ve Mirza Muhammed Hasan Aştiyani gibi büyük alimlerden hikmet, fıkıh, prensipler, dini dersler, mantık ve tefsir öğrendi. Ve akli ve nakli bilimlerde zirveye ulaştı. Hicri Şemsi 1287 yılından ömrünün sonuna kadar 30 yılı aşkın bir süre Zencan'da kaldı ve onu taklit edenlere kaynaklık etti. Bu yıllarda Şii mezhebinin büyük destekçilerinden ve hocalarından biri olarak kabul edildi ve sosyal açıdan kendi döneminin insanları için bir koruyucu sayıldı. Sekiz yıl önce bugün 2 Ocak 2016'da Suud rejimi Şii alim Şeyh Nemr Bagır el-Nemr'i idam etti. Nemr Bagır el-Nemr 21 Haziran 1959'da Doğu Arabistan'ın Al-Avamiye şehrinde doğan Suudi Şii bir alimdi. Şeyh ön eğitimini El-Avamiye şehrinde tamamladı ve Hicri Kameri 1400 yani miladi 1979 yılında Ayetullah Seyyid Muhammed Taki Müderresi tarafından Tahran'da kurulan Hazreti Kaim adlı dini okuluna katılmak üzere İran'a gitti. Taki Tahran'da bir dini okulu kurdu. Bu okulda 10 yıl okuduktan sonra Suriye'ye döndü ve Hazreti Zeynep dini okulunda eğitimine devam etti. Suudi Arabistan'a döndükten sonra Şeyh Al-Avamiye şehrinde Al-İmam Al-Kaim dini merkezini kurdu Daha sonra miladi 2001'e tekabül eden Kameri 1422'de İslami merkezin kuruluşunun temel taşı haline geldi. Şeyh Nemr, Suudi rejiminin politikalarını eleştiren bir şahsiyetti ve çarşamba günü Suudi Şiilerin protestolarının ardından 6. ve son kez tutuklanıncaya kadar birçok kez tutuklanıp hapsedildi. 15 Ekim 2015'te Suudi Ceza Mahkemesi, Suudi Arabistan'ı ulusal güvenliğe ve savaşa karşı hareket etmekten kılıçla infaz ve halka açık çağırmaya germe cezasını çarptırdı. Bu karar 2 Ocak 2016'da yürürlüğe girdi. İnfazlı bölgede ve bağımsız uluslararası kuruluşlar nezdinde geniş tepkilere neden oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Yerel seçim için isimleri geçiyordu. İki AKP'li belediye başkanının Türkiye borcu çıktı.
Yeni Asya.
Seçim süreci başlıyor.
Ve Milli Gazete.
Türk iş açlık ve yoksulluk sınır rakamlarını açıkladı. Sadece aylık ekmek gideri 735 TL.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İsmender Korkmaz, 31 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde yerli ve milli paravanıyla dış ticarette soyulduk başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ocak-Kasım 11 ayda toplam ihracat 232,8 milyar dolar, toplam ithalat 332,7 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı 99,9 milyar dolar oldu. Geçen yıla göre artış olmadı ama yine de dış ticaret açığı yüksektir. Türkiye 2003 ile 2023 Kasım arasında geçen 20 yıl 11 ayda 1 trilyon 21 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. Bu kadar kan kaybına hiçbir ülke dayanamazdı. Bu 21 yılın ilk 12 yılında bugün ekonomi yönetimini emanet ettiklerimiz ve ayrı partiler kurup karşı çıkanlar da vardı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Dış ticarette TÜİK enerji ve altın hariç verileri de açıklıyor. Bu açıklamanın ekonomik değeri yoktur. Çünkü bunları da dövizle ithal ediyoruz. Dahası Almanya ve Çin de petrol ithal ediyor fakat dış ticaret açığı vermiyorlar, fazla veriyorlar. 11 aylık ihracatımız içinde yüksek teknolojili ürünlerin payı %3,5 oranındadır. Bu oran çok düşüktür. Türkiye yüksek teknoloji üretmezse dış ticarette rekabet edemez. Zaten Türkiye ithalat yapmadan ihracat yapamaz. Çünkü üretim ithal girdi ve ara malına bağımlıdır. 11 ayda toplam ithalatımız içinde ara malı ve ham madde ithalat oranı %72,5'tir. Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam parça aksesuarı faslı 27,8 milyar dolar ile ihracatımızda ilk sırada yer aldı. Aynı fasıl ithalatımızda 3. sırada yer aldı. Fakat 11 aylık ithalat daha yüksek, 29,1 milyar dolar oldu. Üretim dışa bağımlı olduğu sürece dış açıklar devam eder. Pamuk, iplik gibi ara malı ve ham maddeyi siyasi iktidar öncesinde olduğu gibi yeniden içeride üretmemiz gerekiyor. Bunun için hukukun üstünlüğüne ve demokratik özgürlüklere dönmemiz, yatırım ortamı ve güven oluşturmamız gerekiyor. Ayrıca ithal ikamesi için yüksek teşvikler vermemiz gerekir. Türkiye'nin yerli ve milli bir dış ticaret politikası yoktur.
Thank you. Muhammed Esiroğlu 31 Aralık tarihli Milli Gazete'de "Artan Refah Değil Rakamlar" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Sabit gelirlili için emekli, işçi, memur gibi önemli bir zaman dilimi. Memurlar için önemli, enflasyon karşısında eriyen ücretinin reel değerinin ne kadar korunabileceği ile alakalı, ama bu zaman dilimini ilgilendiren asıl mevzu asgari ücretin belirlenmesidir. Asgari ücretin büyük bir çoğunluğu ilgilendirdiği ülkede bir şeylerin yanlış gittiğini anlamak güç değil diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Çünkü adı üstünde asgari bir ücret düzeyini göstermek için belirlenen bir tutar, yani ne kadar vasıfsız olursa olsun bir kişiye verebileceğiniz ücret bu tutarın altında olamaz demektir. Buradan şunu anlamamız gerekiyor: bir kişiye asgari ücret üzerinden maaş verilmesi istisnai bir durumu ifade etmelidir. Ne yazık ki ülkemizde asgari ücret istisnai değil, genel uygulamayı ihtiva ediyor. Asgari ücretin kapsam alanını değerlendirebilmemiz için asgari ücret dediğimizde neyi kastediyoruz, bunu anlamamız gerekiyor. Asgari ücret yasal dayanaklarında işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak tanımlanmakta. Yani uygulamada verilebilecek en düşük ücreti ifade etmektedir. Görünürde bir emeğin karşılığında ödenen bir tutardan bahsediyor ve bu tutarın asgari yaşam koşullarını sağlayacak bir tutar olması gerektiği ifade ediliyor. Kısaca asgari ücret olarak belirlenen tutar bir kişinin asgari yaşamının karşılığıdır. Peki asgari ücretle uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan birisi için asgari yaşam şartı neyi ifade ediyor? Çünkü asgari ücret üzerinden çalışan bir kişinin emeklilik dönemi için ayrıca bir birikim yapabilmesi matematiksel olarak mümkün değildir. Çünkü zaten asgari düzeyde yaşayabilmesi için asgari ücretinin bütününü kullanması gerekiyor. Bu durumda emekli olan bir işçinin asgari ücret altında maaş almasını yaşam koşulları içerisinde nereye oturtmamız gerekiyor? Vatandaşın asgari düzeyde yaşamasını sağlamak devletin asli vazifesi olduğunu düşündüğümüzde, asgari ücretin altında seyreden emekli maaşlarını devletin bir zaafı olarak değerlendiremez miyiz? Bir de asgari ücretin 2024 yılı için belirlenen artışına baktığımızda bize ne ifade ediyor? İşveren ve devlet ortaklığında zam oranı %40 olarak belirlendi. 2025 yılına kadar yeni bir artış olmayacağına göre bu artışın ücretli için matematiksel değerine de bakmamız gerekiyor. Enflasyon beklentisi ile gerçekleşen enflasyon arasında büyük uçurum olduğunu biliyoruz. Örneğin 2023 yılı için enflasyon beklentisi 3. orta vadeli öngörülerde %19,2 iken yıl sonu itibariyle %65 olarak gerçekleşeceği gözüküyor. Yani öngörülen enflasyon hedefinin 3 katından fazla bir gerçekleşme oranı. Aynı durumu 2024 için uyarladığımızda bu sene içerisinde öngörülen enflasyon hedefi güncellenen haliyle %33'tür. Geçmiş tecrübelerden değerlendirdiğimizde bu oranın 2 katına yakın bir oranın çıkacağı tahmin edilebilir. O zaman asgari ücrete yapılan %49'luk artış gerçekleşecek enflasyonun altında kalacaktır. Bu rakamlar bizi asgari yaşamın altında bir fakirleşmeye götürüyor demektir.
Tahran Radyosu.
Faruk Çakır 31 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde "Suçu Başka Yerde Aramak" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 2024 yılı için asgari ücretin ilan edilmesiyle birlikte yaşanan tartışma da biraz buna benziyor. İlk bakışta %50 civarındaki artışın kamuoyunu memnun etmesi beklenir. Fakat bu artış hem çalışanları hem de iş dünyasını memnun etmiş görünmüyor. Çünkü gerçek enflasyon rakamları yüksek ve daha da önemlisi asgari ücretin işverene maliyeti, patronların beyanına göre dünya ile rekabeti de sıkıntıya sokuyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türkiye'yi idare edenler uzun süre ucuz işçilik reklamı yaparak dünya ile rekabet edebileceğimizi söyledi. Bir müddet bu program uygulandı ancak bugün gelinen noktada çarenin ucuz işçilik olmadığı da ortaya çıktı. Yeni asgari ücretin tespiti sonrası konuşan bazı sanayiciler artık yatırımlarını Orta Asya ülkelerine taşımayı düşündüklerini söylüyorlar. Hatta hem Amerika'da hem de Türkiye'de sanayicilik yapan bir iş adamı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "Bilmana artık Türkiye'de üretip Amerika'ya mal satmak ucuz olmaktan çıktı. Biz de yatırımlarımızı işçiliğin daha ucuz olduğu başka ülkelere götürmeyi düşünüyoruz" dedi. Peki bu nasıl bir iş, nasıl bir politika ki ne işçi ne de işveren memnun olmuyor? Türkiye yabancı yatırımcı çekmek isterken tam aksi oluyor ve var olan yatırımları da başka ülkelere kaptırmak durumunda kalıyoruz. Bu kısır döngünün mutlaka pek çok sebebi vardır ama en önemli sebep ülkemizin büyük bir israf batağına sürüklenmiş olmasıdır. Asgari ücretli gibi kazanıp sanayici gibi harcama inadı bizi büyük bir sıkıntıya sürüklemiş durumda. Hazır daha dayanmadığı gibi israfa da para, pul, zenginlik dayanmaz. Türkiye'yi idare edenlerin büyük bir israf içinde olduğunu kim inkar edebilir? Her makam sahibi lüks araba yarışına girmiyor mu? Bütün bunlar olurken idarecilerimiz israfı önleyecek ciddi ve samimi adımlar atıyor mu? Başka ülkelerden duyduğumuz tasarruf adımlarını ülkemiz için duymuyoruz. Ara sıra tasarruf genelgeleri yayınlanmış olsa da bu genelgelere uyulmadığı da yine haberlere konu oluyor. O halde en başta israfı önleyecek adımlar atılmalı ki hem işçi hem de işverenler yaptıklarından memnun olsun ve krize girmesin. İsrafın ve ekonomik krizin sorumlularının da Türkiye'yi idare edenler olduğunu unutmayalım. Kabahati başka yerde arayanların krizlere çare bulması mümkün olur mu?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsure Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsure'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
General Süleymani şehadetinin 4. yıl dönümü.
Değerli dinleyiciler, General Süleymani şehadetinin 4. yıl dönümü isimli özel sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde İran Devrim Muhafızları Kudüs Kuvvetleri Komutanı ve IŞİD ile mücadelenin mihenk taşlarından General Kasım Süleymani'yi ve şehadetinin etkilerini ele almak istiyoruz.
Ocak Çarşamba günü İran İslam İnkılabı'nın muhafızlarının Kudüs gücü komutanı ve dünyada terörle mücadelenin en büyük komutanı General Kasım Süleyman'ın şehadetinin 4. yıl dönümüne denk geliyor. Bu vesileyle bugüne Dünya Direniş Günü adı verilmiştir. 3 Ocak 2020 Cuma günü sabahı Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınında düzenlenen Amerikan terör saldırısında General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi'nin başkan yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis şehit oldu. General Süleymani'nin bölgedeki ve dünyadaki varlığı o kadar güçlü ve belirgindi ki İslam devriminin en sevilen isimlerinden biri küresel tahakküm, baskı sistemine karşı mücadelenin sembolü olarak onun şehadet haberi haberlerin ilk sıralarında manşetlerde yer aldı. Bu haber yerli yabancı medya birçok uluslararası tepkiyi beraberinde getirdi. General Süleyman'ın şehadetinin 4. yıl dönümüne has özel programımızın ilk bölümünde bu asil şehidin biyografisine, uluslararası direniş gününe isminin verilmesine, kutsal savunmadaki etkisine ve katkılarına değinmek istiyoruz. Bölgedeki direniş güçlerinin güçlendirilmesi ve koalisyona dönüşmesi sürecini de ele almak istiyoruz. İkinci bölümde General Süleymani'nin Filistinli militan grupların güçlendirilmesindeki rolü ve nüfuzu, Amerikan ve Siyonist rejimin bölgedeki komplolarının başarısızlığı ve hezimete uğratılması, Amerika'nın suikast kararı ve İran'ın General Süleymani suikastine ilişkin yargısal işlemleri ve takiplerini inceleyeceğiz.
Ocak Dünya Direniş Günü. İran Genel Kültür Konseyi'nin 2020'de yapılan 737. toplantısında Kutsal Savunmanın eserlerinin korunması ve değerlerinin yayımlanması vakfının teklifi ve hazır bulunan üyelerin oyları ile 3 Ocak General Kasım Süleyman'ın şehadet günüyle aynı zamana denk gelecek şekilde Uluslararası Direniş Günü olarak adlandırıldı. Gazze Şeridi işgalci Kudüs rejimi ve insan hakları savunucularının elinde eşi benzeri görülmemiş insanlık trajedilerinden birine tanık olurken, bu yıl Hac Kasım Süleyman'ın şehadeti Kudüs şehidi sloganıyla ele alınacak. Aksa tufanı operasyonundan yaklaşık 3 ay sonra direniş cephesi hala Siyonist rejim ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de aralarında bulunduğu destekçileriyle savaşıyor. Bu süre zarfında Amerika ve Avrupa'daki batılı ülkelerin halklarının bile Filistin halkına destek için sokaklara çıkması, General Süleymani'nin baskıyla ve tahakküm ile mücadele ve direniş yolunu sürdürme çabalarının etkinliğinin bir göstergesidir. General Hac Kasım Süleyman'ın şehadetinin 4. yıl dönümünü anan kurmayın sözcüsü Seyyid Müçteba Ebtehmi şunları söyledi. Yeni dünyada Siyonizmin sonu ve yıkımı kesindir. Bu nedenle Filistin milleti adına 4. yıl dönümümüzün sloganını Kudüs şehidi yaptık. Bugün bölgenin her yerinde ve direniş cephesinde Şehit Süleyman'ın tecellisine tanık oluyoruz. Ve korkak düşmanlarımız Hac Kasım'ın sesini Amerikan üslerinde her gün duyuyor.
Şehit General Süleymani'nin hayatına bir bakış. Şehit Süleymani, İran İslam devriminin ardından İslam devrim muhafızlığı ordusuna yolmuş, aynı zamanda İran-Irak savaşının başlamasıyla birlikte Kerman'da birçok taburu eğiterek cephelere göndermişti. Bir dönem Batı Azerbaycan ordusunun komutanlığını yaptı. Haç Kasım Süleymani, o zamanki İslam devrim muhafızları komutanı Muhsin Rıza'nın talimatıyla 1360 yılında Sarıullah 41. Tümeni'nin komutanlığına atandı. Güneybatı'da Baas rejiminin İran'a karşı yürüttüğü savaşta Velfec 8, Kerbela 4 ve Kerbela 5 operasyonlarının komutanlarından biriydi. Kerbela 5 operasyonu İran'ın dayatılan savaş sırasındaki en önemli operasyonlarından biriydi. Çünkü Irak Baas ordusunun siyasi ve askeri konumunu zayıflattı ve durumu İran İslam Cumhuriyeti askeri güçleri lehine istikrara kavuşturdu. 1367'de İran-Irak savaşının bitiminden sonra General Süleymani Kerman'a döndü ve İran'ın doğu sınırlarından yönlendirilen terör çeteleriyle savaşa katıldı. Şeyh Süleymani, Kudüs gücü komutanlığı atanıncaya kadar İran ve Afganistan sınırında uyuşturucu kaçakçılığı yapan çetelerle mücadele halindeydi. 1379 yılında İslam İnkılabı rehberi tarafından Kudüs gücü komutanlığına atandı.
Zülfikar rozetini alması. General Süleyman'ın IŞİD'e karşı mücadelede, milletin kutsalları ve Ehlibeyt'in hürmetini ve haremini savunmada etkin varlığı ve bölgedeki bu Siyonist komplonun yenilgiye uğratılması, kendisine en yüksek askeri nişan olarak Zülfikar nişanının verilmesine neden oldu. Zülfikar en yüksek askeri nişan ve madalya olup tüm General Kasım Süleymani, İslam devriminden sonra bu nişanı almakla şereflendirilen ilk komutandır. Ayetullah Hamenei, Zülfikar'ı General Süleymani'ye ödüllendirme töreninde şunları söyledi. Allah yolundaki mücahitlere bu şeylerle karşılık verilemez. Onların çabaları bu şekilde telafi edilemez. Allah yolunda mücadele yolunda var olan ve Cenab-ı Hakk'ın Allah yolunda hayat ve malını feda edenlere vaadi cennettir. Allah'ın yolunun sonu cennettir. Allah'ın rızasıdır. İnşallah Cenab-ı Hak onları mükafatlandırsın, ömürlerini mutlu, sonlarını da şehadetle sonuçlandırsın. Elbette şimdi değil. İslam Cumhuriyeti uzun yıllardır onlarla çalışmak istiyor. Ama sonu Allah'ın izniyle şehadet olsun istiyoruz. Allah seni korusun ey komutan.
Kudüs'ün yatağını fermanı ki, İnnallâhâ işterâ minel mu'minîne enfusahum ve amvâlehum be'ennelhum cennet. Onu ki der beraber mücahedet der râh-ı khuda vücud dâre ve terzîm kerden ve bir dest gereften can der mukabil in qarar şudu bu beheşti. Elhamdülillah, khuda-i mutabbe in beraber-i besiyar azizim ona Ali Süleymanî'den tevfîr dâre inşallah. Bârhâ جان خودشون رو در معرض تهاجم دشمن قرار دادن در راه خدا برای خدا. انشالله خدای متعال بهشون اجر بده و تفضل کنه و زندگی ایشون رو با سعادت و عاقبت ایشون رو با شهادت قرار بده.
Bölgedeki direniş gruplarının güçlendirilmesi ve koalisyon şeklinde faaliyet yürütmeleri. Şehit Kasım Süleyman'ın parlak eylemleri, dini ve ülkesi için hiçbir çabadan kaçınmayan bir insanın uzun bir eylem listesini içeriyor. Bu parlak eylemlerden biri, Siyonistlere ve Amerikalılara karşı koymak için bölgenin farklı yerlerindeki direniş güçlerinden güçlü bir direniş seddi oluşturmaktı. General Süleymani, Kudüs gücü komutanı olarak direniş ekseninin güçlendirilmesi ve genişletilmesi alanında kapsamlı faaliyetlerde bulundu. Bu asil şehit, Filistinli militan grupların ve Lübnan Hizbullah güçlerinin güçlenmesinde önemli bir rol oynadı. Ve bu grupların Gazze'de Siyonist rejime karşı 32 ve 33 günlük savaşta kazandığı zaferi de zaten bu şehidin varlığının ve rolünün bir kanıtıdır. Ayrıca General Hac Kasım'ın önderliğindeki pek çok İslam savaşçısının çabalarıyla Suriye'de direniş cephesini yerle bir edecek ve Lübnan direniş güçlerini de vuracak olan Suriye Savaşı tam tersi bir istikamette gelişti. Suriye Savaşı sonunda bir şekilde idare edebildi. Direniş ekseni için eskisinden daha güçlü bir cephe kuruldu. Kasım Süleyman'ın diğer faaliyetleri arasında Irak'taki varlığı, IŞİD terör örgütünün bu ülkedeki çalışmalarını sona erdirmesinde yadsınamaz bir rol oynaması da yer alıyor. General Süleymani, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı varlığı sırasında Tikrit, Cerf el-Sahr, Musul gibi bölgelerin kurtarılmasında, Samerra ve Kerbela'nın IŞİD'den korunmasında ve düşmesinin engellenmesinde önemli rol oynadı. Erbil'de Ummul Ma'arık operasyonu gerçekleştirildi ki bu da Kasım Süleyman'ın eksenliğinden yapıldı.
Tahran Radyosu.
Irak Başbakanı Şia Muhammed Sudani ise şunları söyledi. Şehit Süleyman'ın Haçlı Şabi ile birlikte IŞİD'in yok edilmesi ve Irak'ın güvenliği için yaptığı hizmetler kardeşliğin, dostluğun ve yakınlığın en güzel örneğidir. İki ülke halklarının kardeşliği İran ve Irak'ın birlikte olduğunu, aynı istikamette yürüdüklerini gösteriyor. General Süleymani, El Nuceba Hareketi ve Ketayip Hizbullah gibi güçlerin yanı sıra Irak'ta Haçlı Şabi gibi güçlerle ve Suriye Halk Seferberliği gibi gruplarla ve bunların kutsal türbenin savunucularıyla ittifakıyla bir direniş ekseni oluşturarak IŞİD'e karşı durdu. İran ve Fatımiyyun ve Zeynebiyyun Tugayları hep birlikte savaştı. Nihayet büyük bir cesaretle birçok IŞİD komutanına göre teröristler Suriye Başkanlık Sarayı'nın kapılarına ulaşmışken onları geri püskürtmeyi başardı. Ardından kimse IŞİD'i yenme umudunun olmadığı yerden tekrar umutlanmaya başladı. General Süleymani, türbeyi savunanlarla birlikte teröristlere karşı durarak IŞİD'in Batı Asya bölgesinde daha fazla yayılmasını ve diğer noktalarda ortaya çıkmasını engelledi.
Devrimin liderine IŞİD yönetiminin sona ermesiyle ilgili mektubu. General Hac Kasım Süleymani, İslam devriminin liderine yazdığı 2017 tarihli mektubunda 6 yıl öncesinde Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam dönemindeki fitnelere benzer tehlikeli bir fitnenin başladığını, Müslümanlardan öz Muhammed-i İslam'ı tatmalarını engelleyecek bir durumun ortaya çıktığını, bu fitnenin ise Siyonizm ve emperyalizm tarafından ele alındığını ve bu karmaşık yükün ortadan kalkması gerektiğini, yoksa İslam dünyasını yıkıcı bir fırtına gibi vuracağını hatırlatmış ve bu tehlikeli ve zehirli fitnenin İslam düşmanları tarafından İslam dünyasında büyük bir ateş yakmak ve Müslümanları birbirine düşürmek amacıyla oluşturulmuş olduğunu vurgulamıştı. İlk aylarda Irak ve Suriye İslam hükümeti adı altında gerçekleştirilen hain hamle, İslam dünyasının çok etkili ve belirleyici iki ülkesi olan Irak'ta on binlerce Müslüman gencin çok tehlikeli bir kriz yaşamasına neden oldu. Suriye ile bu ülkelerin yüz binlerce kilometre karelik topraklığı ile binlerce köy, şehir, önemli il merkezleri ve binlerce atölye ve fabrika ile bu ülkelerin yol, köprü, rafineri, kuyu, petrol gibi önemli altyapılarını, gaz hatlarını, enerji santrallerini ve diğer altyapı tesislerini bu şekilde önemli şehirleri ve kıymetli tarihi ve milli medeniyet eserlerini eline geçirmişti.
Bu mektubun devamında Cenab-ı Hakk'ın lütfundan ve İslam Resulü ile kıymetli Ehl-i Beyti'nin özel lütfu sayesinde bu karanlık ve tehlikeli komplonun hikmetli liderlik ve hikmetli rehberlik ve Irak Şiilerinin dini lideri Ayetullah Sistani'nin fetvası sayesinde etkisiz hale getirildiğini belirtmiş ve bu zehirli fırtınayla başa çıkmak için tüm imkanların seferber edilmesinin başarılara yol açtığını vurgulamıştı. Bu iki ülkenin ordularının ve gençlerinin katılımı ile özellikle de Haçlı Şabi ve diğer ülkelerin Müslüman gençlerinin kararlılığı sayesinde Lübnan Hizbullah lideri Seyyid Hasan'ın liderliğindeki Hizbullah'ın güçlü ve merkezi varlığı ile bu fitnelerin son bulduğunu vurgulamıştı. Nasrullah'ın ise bu tehlikeli olayın bertaraf edilmesinde belirleyici bir rolü olduğunu da vurguladı. Unutulmamalıdır ki General Süleymani bu süreçte eksen rol oynadı. General Süleymani'nin mazlumların ve mağdurların destekçisi karakterinin geniş ve kapsamlı boyutları olması ve sınırların ötesinde tanımlanmış olması ise sebepsiz değildir. İran ve İslam dünyasının büyük bir fitneden kurtulması bu şehit generalin kişiliği ve varoluşsal boyutları sayesinde de oldu. Aslında bu komutan bir okul, bir yol olarak görülmeli. O zaman bu davanın gerçek değeri ve bedeli ortaya çıkacaktır.
Değerli dinleyiciler, General Süleyman'ın şehadetin 4. yıl dönümü isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuley.el'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish.ws.el'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Her hafta olduğu gibi bugünkü sohbetimizde de önemli gelişmelerin başlıklarını önce sizlere aktaracağız.
İslam İnkılabı liderinin toplumun kadın ve kız temsilcileriyle görüşmesi.
Cumhurbaşkanı Reisi'nin Seyyid Rezi'nin şehadeti dolayısıyla mesaj yayınlaması.
İran Dışişleri Bakanı'nın Erivan ziyareti.
İran'ın Avrasya ile yeni döneme ayak basması
ve İran Dışişleri Bakanı'nın Afganistan Dışişleri Bakanlığı sorumlusu ile görüşmesi
bu haftaki gelişmelerin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Müzik. İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameneği binlerce kadın ve kız ile görüşmede İslam'ın kadının aile ve sosyal ve siyaset alanlarda ve çeşitli seviyelerdeki yönetimde sınırsız katılımına dayalı mantıklı ve akıllıca görüşünü açıklayarak İslam'da kadınların her türlü sosyal faaliyeti için yol erkeklerde olduğu gibi açıktır. Ancak iki önemli şarta uyarak, yani aile ve diğeri cinsel çekicilik tehlikesini gözetleyerek dedi. Ayetullah Hameneği, Hazreti Fatıma-i Zehra Selamullah Aleyha'nın kutlu veladeti eşiğinde kadının kimliği, değerleri, hakları, görevleri, özgürlükleri ve sınırlamalarını hayati ve çok belirleyici bir konu olduğunu belirterek şöyle buyurdu. Bu önemli konu hakkında dünyada birbirine zıt iki genel yaklaşım var. Batılı ve İslami.
İslam İnkılabı rehberinin de belirttiği gibi kadın ve erkek arasında hukuki farklılıklara yol açan fiziksel farklılıkların varlığı toplumda kadının özgürlüğü ve hakları konusunda şüpheler yaratan konulardandır. Bu konuda feminist görüş gibi insan merkezli görüşlerin önüne tamamen birbirine zıt iki görüş yani İslami görüş yer alıyor. Batı'daki popüler feminist yaklaşıma göre hukuki farklılık, kadınlara yönelik baskı ve cinsel ayrımcılığın ifadesidir. Çünkü adalet, kadın erkek arasında tam eşitlik anlamına gelir ve her türlü farklılık adalete aykırı sayılır. İslami bakış açısına göre mutlak eşitlik, kadına yönelik adaletsizliği yolunu açar. Zira kadın cinsiyetinin doğal farklılıklarını göz ardı ederek karşı cinsle aynı hale getirmek kadına yönelik her tür cinsel ve çifte baskıdır. Çünkü kadının kendisinden yabancılaşmasına sebep oluyor.
Bir diğer önemli nokta ise Batı'daki feminist hareketin yaklaşımının toplumsal sonuçlarıdır. Bu görüşü savunanlar onu kadına yönelik aşağılama, baskı, eşitsizlik ve adaletsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bir hareket olarak görüyor ve buna dayanarak tüm toplumsal yapıları değiştirmek istiyorlar. Ancak Batı'daki gerçekler çok farklıdır. Batı'da kadınlar hala eşitsizlik, adaletsizlik ve şiddetle pençeleşiyor. Batı'nın kapitalist sistemi tüm toplumu etkisi altına alan ve mevcut siyasal iktidarlar aracılığıyla bu aşağılığı sürekli hale getiren ataerkil kültürden büyük ölçüde yararlanmaktadır. Batılı kapitalist sistem, medya ve reklam endüstrisini kullanarak kadın cinselliğinin daha büyük bir kazanç kaynağı olduğu yönündeki bazı kültürel inançları da desteklemektedir.
Bu nedenle feminizm, kadının bir alanın gelişimine odaklanarak varlığının diğer alanlarını görmezden gelir. Eleştirmenlere göre Batı'da kadınlar bazı durumlarda özgürlüğe ulaşmış olsalar da temel doğasından yabancılaşmışlar. Bu sorun Batılı kadının kimliksizleştirmesine ve sonuçta kaygı duymasına neden olmuştur. Feminizmi eleştirenlerden Toni Grant şöyle diyor. Bugün öyle görünüyor ki kadınlar sadece bağımsız hale geldiler. Ancak duygusal olarak genellikle annelerine ve büyük annelerine göre daha muhtaç, güvensiz, dengesiz, yalnız ve çaresizler. Hiç şüphesiz feminizmin ve Batı'da yayılması kadın erkek eşitliği adına kadınların kimliklerinden, fiziksel ve ruhsal güvenlik ve huzurlarından mahrum bırakılmıştır. Başka bir ifadeyle toplumsal cinsiyet eşitliği denilen şey aslında kadın hakları adaletinin göz ardı edilmesidir. Zira bu durum kadınlara hayatta birçok bedel ve baskı dayatmaktadır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi de kadın ve erkeğin fiziksel ve ruhsal kapasiteleri ve imkanları nedeniyle farklı görevleri olduğuna işaretle şöyle buyurdu. Bazılarının mutlak biçimde ifade ettiği cinsiyet eşitliği sloganı yanlıştır. Doğru olan ise cinsiyet adaletidir.
Şehit Seyit Rezi Musevi'nin evini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i ailesine başsağlığı dileyerek bu cinayet kesinlikle cevapsız kalmayacak ve Siyonist suçlular bu terörün bedelini ödeyeceklerdir dedi. Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i Şehit Seyit Rezi Musevi'nin evine giderek şehidin ailesiyle bir araya gelerek sohbet etti ve onlara taziyelerini iletti. Reisi Şehit General Seyit Rezi Musevi'nin ailesiyle önceden haber verilmeksizin şehidin evinde gerçekleştirilen görüşmede şehitlerin gösterdikleri fedakarlığın, ülke güvenliği ve gücünün temel taşı, şehadetlerinin millet için onur ve izzet olarak nitelendirdi.
Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin devamında şöyle dedi. Kesinlikle bu büyük generalin İslami direniş cephesini destekleme ve güçlendirme yolunda hizmet ve çabaları, onun adını bu ülkenin onurla dolu tarihinde silah arkadaşlarının yanında sonsuza kadar kalıcı kılacaktır. Cumhurbaşkanı ayrıca gaspçı ve cani Siyonist rejimin bölgede İslami direniş cephesi karşısındaki acziyet ve hayal kırıklığından dolayı şehit Musevi'yi şehit ettiğine işaretle, bu cinayetin mutlaka cevapsız kalmayacağını ve Siyonist canilerin bu cinayetleri yüzünden bedel ödeyeceklerine vurgu yaptı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Erivan'a gerçekleştirdiği ziyarette Ermeni mevkidaşı ile görüştü. Hüseyin Emir Abdullayan, Ararat Mirzoyan ile gerçekleştirdiği ziyarette ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı. Hüseyin Emir Abdullayan, siyasi ve parlamenter bir heyetin başında Ermeni makamları ile görüşmek üzere Ermenistan'a gitti. İran Dışişleri Bakanı bu ziyarette Ermenistan Dışişleri Bakanı tarafından karşılandı. Bu ziyarette siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanların ele alınması, özellikle de Güney Kafkasya gelişmeleri ve 3+3 formatı ele alındı. Bu bağlamda Emir Abdullayan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de bir görüşme gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı daha önce de ayrı ayrı telefon temasları ile Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya Dışişleri Bakanları ile görüşmüş ve Kafkasya gelişmeleri ve barış sürecini ele almıştı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Ermeni mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Emir Abdullahyan, Ararat Mirzoyan ve Nikol Paşinyan ile görüşmesi ardından Erivan'da basın toplantısı için Ermeni mevkidaşı ile bir araya geldi. Söz konusu basın toplantısında konuşan Emir Abdullahyan, yapılan istişarelere vurgu yaparak yeni yıl dolayısıyla Ermenistan halkı ve devletini tebrik ederek önemli görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Emir Abdullahyan, önemli bir görüşme oldu. Sayın Başbakan ile de görüştük. İşbirliklerin farklı boyutlarını, Kafkasya'da barış sürecini ve İran'ın garantör olarak yapabileceklerini görüştük, dedi.
Tahran Radyosu.
Hüseyin Emir Abdullahyan şöyle bir vurguda da bulundu. İran'ın Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini belirtmek istiyorum. İran her daim Ermenistan ile tarih ilişkileri olmuş ve her günde daha güçlü olarak bu ilişkileri sürdürüyor. Ermenistan'ın Kapan bölgesinde başkonsolosluk açmasına onay vermesini takdir ediyoruz. Bu durum vatandaşlarımızın gelip gitmesini kolaylaştırdı. Bugün de Tahran, Ermenistan'ın Tebriz'de başkonsolosluk açmasına olumlu baktığını belirtmek istiyorum. Mevkidaşım ile beraber Tebriz'de resmi olarak bu açılışı gerçekleştireceğiz. Emir Abdullayan ayrıca Güney Kafkasya bölgesindeki barış sürecini güçlü bir şekilde desteklediklerini belirterek, Başbakan Paşinyan'ın barış kavşağı önerisine de olumlu baktıklarını belirtti ve şöyle dedi. Ermenistan'ın barışı, istikrarı ve güvenliği bizim için de önemli. Devamlı barışın gerçekleşmesi, yabancı güçlere müdahalesi olmadan bölgesel garantörler sayesinde herkese çıkar sağlayacaktır, dedi.
Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan oluşan Avrasya Ekonomik Birliği ile İran arasında önemli bir serbest ticaret anlaşmasının imzalandığı açıklandı. Gelen haberler ise bu anlaşmanın 6 yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu, tercihli ticaretin bir devamı olduğunu gösteriyor. Son yıllarda Rusya'nın da inisiyatifiyle İran ve Avrasya ülkeleri hep ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeye odaklanmış ve bu alandaki ilişkileri en üst düzeye ulaştırmaya çalışmışlardır.
Son 4 yılda uygulanan tercihli ticaret anlaşmasının olumlu sonuçlarının 6 yıllık bir serbest ticaret anlaşmasına yol açtığı belirtilmelidir. Bu anlaşma ile üreticiler ve ihracatçıları iki taraflı olarak daha aktif çalışabilir. Bu ülkelerin birbirine yakınlığı ve ortak yanları durumu daha da olumlu hale getirmektedir. Bu anlaşma sayesinde İran ile Avrasya bölgesi ülkeleri arasındaki metalların ve ürünlerin %87'sinin tarifesinin sıfırlandığı da belirtilmelidir. Bu anlaşmanın 30 tur müzakerenin ardından İran ile Avrasya temsilcileri ve Avrasya ülkeleri ticaret bakanları arasında Rusya'nın St. Petersburg kentinde imzalandığı duyuruldu. Bu anlaşma ile beraber İran'ın Avrasya bölgesi ülkeleriyle ticaretinin de kat be kat artması beklenmektedir.
İslam İran Dışişleri Bakanı Afganistan'ın Taliban Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki sorunların çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Hüseyin Emir Abdullahiyan söz konusu görüşmede sınır, su gibi iki ülke arasındaki mevcut sorunların çözülmesi gerektiğine vurgu yaparak Afganistan'ın yönetim organındaki yetkililerin bu alandaki mevcut sorunları çözmek için pratik bir şekilde işbirliği yapacaklarını umduğunu ifade etti. Emir Abdullahiyan ayrıca Gazze'deki en son gelişmeler ve Gazze'deki soykırımı işaretle Filistin halkına yardım konusunda tüm Müslüman ve özgürlükçü ülkelerin işbirliği yapmasının gerekliliğini vurgulayarak İran ve Afganistan arasındaki ikili ilişkileri farklı boyutlardan önemli nitelendirerek iki ülkenin çeşitli alanlardaki etkileşimini önemli olarak değerlendirdi.
Bu görüşmede Afganistan Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanı İran'ın mazlum Filistin milletine yönelik ilkeli tutumunu memnuniyetle karşıladı ve nihai zafere kadar Filistin halkının Siyonist işgale karşı direnişini ve cihadını desteklemenin gerekliliğini ve sürdürülmesini vurguladı. İkili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret eden Emirhan Muttaki, ikili ilişkilerde çeşitli konuları gündeme getirerek iki ülke arasında su, sınır, ticaret, yargı ve konsolosluk işlerinde işbirliği dahil olmak üzere her alanda etkileşimin sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı. Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, Filistin meselesiyle ilgili uluslararası konferansa katılmak üzere Tahran'a gelmiştir.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsule.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.ir.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. İsrail'in Noel Karşıtı Savaşı. Gazze Savaşı'nın başlangıcından bu yana Gazze şeridinde Hristiyanlara ait çok sayıda tesis ve mekanın yanı sıra Hristiyan vatandaşları da İsrail güçleri tarafından saldırıya uğradı. İsrail'in Gazze'deki El Ahli Hastane Kompleksine düzenlediği saldırıda çok sayıda yerinden edilmiş Hristiyan da hayatını kaybetti. Bu suçtan iki gün sonra Gazze'deki en eski Hristiyan tapınaklarından biri olan Rum Ortodoks Kilisesi İsrail güçleri tarafından bombalandı. 20 Ekim'de bu komplekste düzenlenen başka bir saldırıda aynı aileden 10 kişinin de aralarında bulunduğu en az 17 Hristiyan öldürüldü ve çok sayıda kişi de yaralandı. Daha sonra 13 Kasım'da yaşlı bir Hristiyan Gazze'nin tek Katolik kilisesinin önünde İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldü. İsrail güçleri sadece bu ay içinde Hristiyan tesislerine yanı sıra Hristiyan vatandaşlara da 3 kez saldırdı. Bu saldırılardan birinde Aziz Proforius adlı ana Rum Ortodoks Kilisesi tamamen yıkıldı. Dünyanın en eski Hristiyan topluluklarından bazıları Batı Şeria'da, Gazze şeridinde hatta işgal altındaki bölgelerde bulunmaktadır. Onlara yaşayan yapı taşları adı da verilmektedir. Birçoğunun kökenleri 2000 yıl öncelerine, yani Hristiyanlığın oluşmasıyla aynı tarihe denk gelmektedir. Bu topluluklarda 6 ana mezhep bulunmaktadır. Bunların yarısı Rum Ortodoks, diğerleri Roma Katolik Hristiyanları, Maroniler, Luteran Kilisesine bağlı Luterciler, İngiltere Kilisesine bağlı Anglikanlar ve Ermenilerdir. Ancak Filistinli Hristiyanların sayısı gitgide azalmaktadır. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 50 bin Hristiyan yaşamaktadır. İsrail vatandaşlığına sahip yaklaşık 130 bin Hristiyan, Siyonist işgali altındaki diğer topraklarda yaşamaktadır. Gazze şeridinde yalnızca 1000'den daha az Hristiyan yaşamaktadır. Filistin'de 1948 öncesine dönecek olursak, Hristiyanlar ülke nüfusunun yaklaşık %8'ini oluşturmaktaydı. Birçoğu sahte İsrail rejimi kurulduğunda, yani 14 Mayıs 1948'e denk gelen Nekbe sırasında sınır dışı edildi. Filistinler Siyonist gruplar tarafından şiddetle anavatanlarından sürüldü. 1948'den sonra Filistin'deki Hristiyan nüfus %4'e düştü. Ancak şu anda Hristiyanlar Filistin topraklarındaki nüfusun yalnızca %1,5'unu oluşturmaktadır. Batı Şeria'da yaşayan Hristiyan bir papazın söylediklerine göre Hristiyanların eski Kudüs şehrine seyahat etmesi mümkün değildir. Bu şehrin onlardan sadece 5 mil uzakta olmasına rağmen Beytullahim'de yaşayan hiçbir Hristiyanın şehre girme hakkı yoktur. Kilisenin tüm rehberliği Kudüs şehrinde bulunmaktadır. Eski Kudüs şehrinin yaklaşık %43'ü kiliselere aittir. Kudüs'te Kutsal Kabir Kilisesi, Via Dolorosa ve Zeytin Dağı bulunmaktadır. Ancak Hristiyanların Paskalya'da bile bu şehre girme hakları yoktur. Siyonist rejim bunu tamamen imkansız hale getirdi. İsrail her gün yalnızca 1000 Filistinli'ye giriş izni verirken şehre her gün yaklaşık 15 bin İsrailli yerleşimci girmektedir. İşgal altındaki topraklarda yaşayan Hristiyanlar da diğer Filistinlerle aynı kısıtlamalara maruz kalmaktadır. Onlar bile apartheid duvarının diğer tarafındaki kutsal mekanlarına erişememektedirler.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Gazze Savaşı'nın asıl sorumluluğu Amerika'ya aittir dedi.
Emir Abdullah Yan, Siyonist seçimin Gazze'deki hedefinin başarısız olduğunu belirtti. El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Bey'de Hamas'ın pazartesi gecesi yaptığı açıklamada bu direniş gruplarının son 4 gün içinde 71 İsrail askeri aracını imha ettiğini, 16 İsrail askerini de öldürdüğünü duyurdu. Gazze'de 18 İsrail askeri kendi güçleri tarafından yapılan saldırılarda öldürüldü. Siyonist rejimin saldırılarında 4 Lübnanlı Hizbullah üyesi şehit oldu. Hamas'tan Siyonist yetkililerin Filistinlerin Gazze'den tehcirine ilişkin açıklamalarına tepki geldi. Yair Lapid, Netanyahu yeni yılda görevde kalmayacak dedi. Ve sana Amerika Arap dünyasındaki çatışmayı genişletme peşinde olduğunu belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.